Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. İlkbahar 1556. 46. ayrım. Soğuk, yağışlı kış daha da yağmurlu bir bahara dönüştü. Kraliçe gittikçe daha seyrekleşen ve ona daha az mutluluk veren mektupları beklemeye devam etti. Mayıs başında bir akşam bütün geceyi dua ederek geçireceğini ilan edip, beni ve nedimelerinin tümünü dışarı gönderdi. Hepimizin ateş başında dikiş dikerek ve krala diktiği keten gömleğe akıttığı gözyaşlarını görmezden gelmeye çalışarak geçireceğimiz yeni bir sessiz geceden azat edildiğime sevinmiştim. Üç nedimeyle daha paylaştığım odaya doğru hızlı adımlarla yürüyordum ki koridorun kapısında bir gölge gördüm. Duraksamadım. Birinin benimle konuşması için asla durup beklemezdim ve bu yüzden yanıma gelip adımlarıma ayak uydurmak zorunda kaldı. ''Benimle gelmek zorundasın, Henaverde,'' dedi. İsmimin doğru ve tam olarak söylenmesi bile beni durdurmadı. Ben sadece kraliçenin emirlerine uyarım. Küçük bir bayrak açar gibi önümde rulo halindeki bir kağıdı açtı ve iyice açılması için bir ucunu yere bıraktı. Ayaklarım beynime karşı gelip yavaşladı, sonra durdu. Altta mühürleri, tepede kendi adımı gördüm. Henaverde, namı diğer Hena Green, ya da soytarı Hena. ''Bu ne?'' diye sordum bilmeme rağmen. ''Ferman'' dedi. ''Ne fermanı?'' diye sordum bilmeme rağmen. ''Tutuklanma emrin, kafirlikten'' dedi. ''Kafirlikten mi?'' diye soludum. Sanki kelimeyi daha önce hiç duymamışım, sanki annemi aldıklarından beri her gün bu anı beklememişim gibi. ''Evet hanımefendi, kafirlikten'' dedi. ''Bu konuda kraliçe ile görüşeceğim.'' Kraliçeye koşmak üzere arkamı dönmek üzereydim. ''Benimle geliyorsun'' dedi ve korkudan gücüm kalmasa bile yine de karşı çıkamayacağım bir güçle kolumla belimi kavradı. ''Kraliçe benim için araya girecektir'' diye inledim, kendi sesimin bir çocuğunki kadar zayıf çıktığını duyarak. ''Bu kraliyetten gelen bir emir'' dedi uzatmadan. ''Sorgulanmak üzere tutuklanıyorsun ve kraliçenin onayı var.'' Beni şehre Saint Paul'e götürüp, bir gece feci biçimde askıya asılmış ve hücrenin bir köşesinde bez bebek gibi yatan, kolları, bacakları kırık, bel kemiği dağılmış, ayakları üçe çeyrek kalayı gösteren bir saat gibi dışa bakan bir kadınla aynı odada tuttular. Kanlı dudaklarından rüzgarın uğultusu gibi bir ses geliyordu. Bütün gece bahar vakti esen ılık rüzgarlar gibi acısını soluyup durdu. Bizimle birlikte tırnakları yerinden sökülmüş bir kadın daha vardı. Ellerini kucağına koymuş, acısını dindirmeye çalışıyordu ve kapının kilidini açıp beni içeri ittiklerinde başını kaldırıp bakmadı. Ağzı garip bir biçimde çarpılmıştı. Sonradan anladım ki dilini de kesmişlerdi. Eşikteki dilenciler gibi sırtımı kapıya verip yere çöktüm. Bana hiçbir şey söylemediler. Kırıklarıyla inleyen kadın da, tırnakları olmayan dilsiz kadın da. Korkumdan ben de onlara bir şey söylemedim. Ay ışığının yerde dolaşmasını seyrettim. Bedeni kukla gibi darmadağın olmuş kadına, ardından ellerini kucağında birleştirip dudaklarını büzmüş kadının parlayan parmaklarına baktım. Gümüşü ay ışığında parmak uçları sanki mürekkebe batmış kalem ucu gibi simsiyahtı. Bana hiç bitmeyecekmiş gibi gelmesine rağmen gece ilerledi. Sabah kapı ardına kadar açıldı ama kadınların hiçbiri başını kaldırmadı. Askıya asılmış kadın kıpırtısız bir ölü gibiydi. Belki de ölmüştü. Henaverde, dedi dışarıdaki ses. Emre uyarak ayağa kalkmaya çabaladım ama bacaklarım korkudan tir tir titreyerek sendeledi. Biliyordum ki tırnaklarımın sökülmesine merhamet çığlıkları atmadan, bildiğim herkesin ismini tek tek saymadan dayanamazdım. Askıya asıldığımda Lord'uma, Elizabeth'e, John Dee'ye, fısıldandığını duyduğum her isme, hatta hiç bahsi geçmeyen isimlere bile ihanet etmeden duramazdım. Beni çağırdıklarında ayağa bile kalkamıyorsam onlara nasıl kafa tutabilirdim? Muhafız beni kaldırıp sürükledi. Ayaklarım taş zeminde sarhoşların ayakları gibi peşimizden geliyordu. Adam bira ve daha beter bir şey kokuyordu. Şapkasına sinen is ve yağ kokusu. Kokunun ateşlerin kokusu olduğunu fark ettim. Çıraların ve odunların. Yağ kokusuysa ölen erkek ve kadınların kabaran derilerinden. Bunu kavrar kavramaz midem isyanla harekete geçti ve kendi kusmuğuma boğuldum. "Hey, dikkat et!" dedi öfkeyle ve başımı kendinden öteye iterek yüzümü taş duvara vurdu. Beni birkaç basamaktan yukarı sürükledi, ardından bahçeye çıkardı. "Nereye?" dedim titrek titrek. "Piskopos Bonner'a," dedi kısaca. "Tanrı yardımcın olsun." "Amin," dedim hemen, sanki bu arada iyi davranırsam paçayı kurtarabilirmişim gibi. "Yüce Tanrım, amin." Kendimi kaybettiğimin farkındaydım. Kendimi savunmak şöyle dursun, konuşamıyordum bile. Beni kurtarmaya geldiğinde Daniel'a gitmediğim için ne kadar aptal olduğumu düşündüm. Bütün bu entrikalar arasında üzerime dikkat çekmeden yolumu bulacağımı düşünerek ne büyük bir dikbaşlılık etmiştim. Ben kapkara tenim, simsiyah gözlerim ve henna gibi bir isimle. Tahta bir kapıya geldik, çivileriyle dev gibi bir kapıya. Adam kapıya vurdu, içeriden gelen bir sesle kapıyı açtı. Uyumsuz aşıklar gibi kolları sertçe bedenimde içeri yürüdü. Piskopos kapıya bakan bir masanın başına oturmuştu. Katibinin sırtı kapıya dönüktü. Biraz ilerisine hem masaya hem piskoposa bakan bir sandalye konmuştu. Nöbetçi beni sertçe yere bırakıp geriledi. Kapıyı kapatıp önüne dikildi. "İsim?" diye sordu piskopos bitkin bitkin. "Henna Verde," diye cevap verdi gardiyan. Ben cevap vermeye yeltenip korkudan sesimin gittiğini fark ederken. "Yaş?" Adam öne uzanıp omuzumu dürttü. 17 diye fısıldadım. "Ne?" 17 dedim biraz daha yüksek sesle. Engizisyonun titiz kayıt sistemini, dehşetin bürokrasisini unutmuştum. Önce ismimi, yaşımı, adresimi, işimi, babamın adını, annemin adını, adreslerini, işlerini, büyük anne ve büyük babamın isimlerini, adreslerini, işlerini yazacak, ardından ancak bunlardan sonra her şeyin ismini alıp etiketlendirdikten sonra bildiğim, hayal edebildiğim ve düşündüğüm her şeyi şakıtana kadar bana işkence yapacaklardı. "İşin?" "Kraliçenin soytarısı," dedim. Odada bir şırıltı duyuldu. Pantolonumda çocuksu bir ıslaklık hissettim. Ardından utanç verici, kötü bir koku. Korkudan altıma işemiştim. Başımı öne eğdim. Utancım korkumdan ağır bastı. Katip ılık ve keskin kokuyla irkilmiş gibi başını kaldırdı. Dönüp beni süzdü. "Ah, bu kıza ben kefil olabilirim," dedi. Çok önemsiz bir meseleden bahseder gibi. Konuşan John D'di. Onu tanıyacak halde değildim. Piskoposun mahkumuyken nasıl olup da onun katibi olduğunu merak etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Sadece kendi halini bile düşünemeyecek bir kızın bomboş gözleriyle D'nin ifadesiz bakışlarına karşılık verdim. "Öyle mi?" dedi piskopos şüpheyle. John D. evet der gibi başını salladı. "Kutsal soytarı," dedi. "Bir keresinde Fleet sokakta bir melek görmüştü." "Bu kafirliğe girer," diye diretti piskopos. John D. bir an durup durumu değerlendirdi. Sanki benim için ölüm kalım meselesi değilmiş gibi. "Hayır, gerçekten gördü bence. Kraliçe Mary de öyle düşünüyor. Soytarısını tutuklattığımızı öğrendiğinde çok hoşnut olmayacaktır." Bu piskoposu durdurdu. Tereddüt ettiğini gördüm. "Kraliçenin bana verdiği emir, onun evinde, sokaklarda, nerede bulursam bulayım, kafirliğin kökünü kurutmak ve asla kimseye kıyak geçmemek. Kız, kraliyetin emriyle tutuklandı." "Ah, peki o zaman, nasıl isterseniz," dedi John Dee, umursamaz bir tavırla. Konuşmak için ağzımı açtım ama hiçbir şey çıkmadı. Beni böyle yarım ağızla savunduğuna inanamıyordum. Yine de John Dee oradaydı. Bana bir kez daha arkasını dönmüş, ismimi Engizisyon'un kayıtlarına geçiriyordu. "Detaylar," diye sordu Piskopos Bonner. "Tutuklu 27 Aralık'ta dua sırasında kutsal ekmeğin havaya kaldırılışında başını çevirmiş," diye okudu John Dee, katiplere yakışan bir mırıltıyla. "Tutuklu, kraliçeden kafirlere mahkemede merhamet göstermesini rica etmiş. Tutuklu, Prenses Elizabeth'in tanıdığı. Tutuklu, bir kadınla özdeşleşmeyecek biçimde yabancı dil biliyor ve öğrenmeye ilgi duyuyor." "Kabul ediyor musun?" diye sordu Piskopos Bonner. "Kutsal ekmek kaldırılırken başımı çevirmedim," diye başladım, sesim bitkin ve umutsuz. John Dee beni desteklemezse sadece bu suç bile kazağa gitmeme yeterdi. Ve benim ve sözümün ailesinin Avrupa'daki yolculuğunu bir kez dediklemeye başladılar mı, Yahudi olduğum ortaya çıkardı. Ve bu benim, babamın, Daniel'ın, onun ailesinin, onların dostlarının, hiç tanımadığım kadın ve erkeklerin Londra'daki, Bristol'daki, York'taki ailelerin ölüme gönderilmesi demekti. "Ah, bu kötü niyetten öte bir şey olamaz," diye haykırdı John Dee sabrı taşarak. "Ha?" dedi psikopos. "Kötü niyetli şikayetler," dedi John Dee telaşla ve kayıt defterini öteye fırlattı. "Gerçekten kadın dedikodularına vaktimiz olduğunu falan mı sanıyorlar? Burada kafirliğin kökünü kazımaya uğraşıyoruz ve önümüze nedimelerin kavgalarını koyuyorlar." Psikopos göz ucuyla kağıda baktı. "Kafirlere hoşgörü mü?" diye sordu. "Bu yakılmak için yeterli bir sebep." John Dee başını kaldırıp efendisine güvenle gülümsedi. "Bu kız kutsal soytarı," dedi sesinde bir kahkahayla. "Aklı başında hiçbir insanın sormayacağı sorular sormak onun görevi. Saçma sapan konuşuyor ama işi zaten saçma sapan konuşmak. Şimdi arı vız vız vız şarkısını söyledi diye onu suçlu mu ilan edelim? Kırmızı balık kaç kaç dedi diye. Bence çok sert bir mektup yazıp bu tür saçma suçlamalarla uğraşamayacağımızı belirtmeliyiz. Hizmetkarlar arasındaki çekişmelerle ilgilenemeyiz. Din düşmanlarını arıyoruz biz, yarım akıllı kızlar değil." "Bırakalım gitsin mi?" diye sordu psikopos kaşlarını kaldırarak. "Şurayı imzalayın," dedi John Dee kağıdı masanın üzerinde iterek. "Şundan kurtulalım da işimize bakalım. Bu çocuk bir soytarı. Onu sorgulamakla soytarılık etmiş oluruz." Nefesimi tuttum. Psikopos imzaladı. "Götürün şunu," dedi John Dee bezgin bezgin. Koltuğunda bana doğru döndü. "Hena Verde. Namı diğer soytarı Hena. Seni kafirlikten sorgulanmaktan azat ediyoruz. Hesap vermen gereken bir suçun yok. Bunu anlayacak kadar aklın mevcut mu evladım?" "Evet efendim," dedim neredeyse duyulmayacak bir sesle. John Dee muhafıza bir baş işareti yaptı. "Bırak gitsin." Kendimi sandalyeden öne ittim. Bacaklarım hala tutmuyordu. Muhafız elini belime koyup beni ayağa kaldırdı. "Hücremdeki kadınlar," dedim alçak sesle John Dee'ye. "Biri ölüyor, diğerinin tırnakları sökülmüş." John Dee sanki muhteşem bir espri patlatmışım gibi bir kahkaha attı ve psikopos gürledi. "Bu kız paha biçilmez bir soytarı," diye bağırdı psikopos. "Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı soytarı? Kahvaltınızdan memnun muydunuz? Ya yatağınız?" Gözlerimi psikoposun kıpkırmızı gürleyen suratından katibinin pırıldayan gülümsemesine çevirdim ve başımı iki yana salladım. Psikoposa ve bir zamanlar tanımaktan gurur duyduğum adama bir baş selamı verdim. Onları, masum insanları sorgulayıp ölüme göndermek üzere kanlı elleriyle baş başa bıraktım. Greenwich'e sarayın yanına nasıl dönerdim bilmiyordum. Beni kaba bir tavırla sokağa fırlattıklarında St. Paul'ün arka tarafına geçip çılgın gibi sendeliye sendeliye uzaklaştım. Ta ki kulenin dev gibi bana ulaşan gölgesiyle korkudan titreyen bacaklarımın arasında güvenli bir mesafe bırakana dek. Ardından serseriler gibi bir kapı girişine sığındım. Sıtmaya yakalanmış gibi titriyordum. Ev sahibi bana sıtmamla birlikte defolmamı söyledi. Bir evi daha geçtim ve yine yere yığıldım. Parlak gün ışığı yüzümü yakıyor, bana vaktin öğleni geçtiğini söylüyordu. Eşikte epey bir oyalandıktan sonra zorla ayağa kalktım ve kısa bir mesafe daha yürüdüm. Bebekler gibi ağladığımı ve bir kere daha durmak zorunda olduğumu fark ettim. Adım adım yürümeye devam ettim. Bacaklarım tutmadığında mola vere vere Plate sokaktaki minik dükkanımızın yolunu bulana kadar yürüdüm ve komşumuzun kapısını deli gibi gümlettim. "Yüce Tanrım! Sana ne oldu böyle?" Çarpık bir gülümsemeyle karşılık vermeyi başardım. "Ateşim var," dedim. "Anahtarımı unutmuşum ve yolumu kaybettim. İçeri girebilir miyim?" Benden bir adım geriledi. Bu zor günlerde hastalıktan herkesin ödü patlıyordu. "Yemek ister misin?" "Evet," dedim. Gururumla uğraşamayacak kadar perişan. "Eşiğe bir şeyler bırakırım," dedi. "Anahtar burada." Kelime etmeden anahtarı alıp tökezliğe tökezliğe dükkana yöneldim. Anahtar delikte döndü ve kepenkleri kapalı odaya daldım. Anında o kıymetli mürekkep ve kuru kağıt kokusu etrafımı sardı. Dikilip kokuyu, kâfirlik parfümünün ta kendisini, evimin tanıdık kokusunu içime çektim. Kapıda bir sürtünme ve tabak sesi duyup, bir dilim kekle bir maşrapa birayı almaya yöneldim. Tezgahın arkasına, yere, kepenkli pencerelerden görünmeyeceğim bir yere oturdum. Sırtım kağıtlara dönük, işlenmiş deriden ciltlerin kokusunu içime çekerek yemeğimi yedim. Bitirir bitirmez kaseyi kapıya geri koyup kapıyı kilitledim. Sonra babamın baskı odası ve deposuna girip en alt raftaki baskıları kaldırdım. Kendi katlanan yatağımda uyumak istemiyordum. Babamın yatağında bile uyumak istemiyordum. Babama bundan daha yakın olmak istiyordum. İçimdeki batıl inanç bana yatakta uyursam uykumun ortasında psikopos Bonner'ın beni yeniden yerimden sürükleyeceğini ama babamın sevdiği kitapların arasında uyursam onların beni güvende tutacağını söylüyordu. Onun en alt raftaki kitap koleksiyonunun bulunduğu rafa yattım. Birkaç deste kağıdı yastık olarak başımın altına koydum. Raftan düşmemek için birkaç Fransız çeyrek boy kitabı yanıma aldım. Kayıp bir yazıymış gibi G şekli alarak kıvrıldım. Gözlerimi kapattım ve uyudum. Sabah uyandığımda geleceğim konusunda kararlıydım. Bir parça kağıt bulup Daniel'a mektup yazdım. Asla yazmayacağımı sandığım bir mektup. Sevgili Daniel, İngiltere'den ve saraydan ayrılma zamanım geldi. Lütfen hemen beni ve baskı makinesini almaya gelir misin? Eğer bu mektup sana ulaşmaz ya da bir hafta içinde senden cevap alamazsam, ben tek başıma yola çıkıyorum. Hannah. Mektubu mühürlediğimde kararımı vermiştim. Kalbimde son birkaç aydır aslında bildiğim gibi Kraliçe Mary'nin İngiltere'sinde artık kimse güvende değildi. Kapı çalındı. Kalbim tanıdık korkuyla gümbür gümbür atmaya başladı ama sonra kepenklerin arasından yan komşumuzun siluetini gördüm. Kapıyı açtım. ''İyi uyudun mu?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. ''Yemeği beğendin mi? Fırıncı iyi miymiş?'' ''Evet, teşekkürler.'' ''Şimdi daha iyi misin?'' ''Evet, iyiyim.'' ''Bugün saraya geri dönüyor musun?'' Bir an durakladım. Ardından gidebileceğim başka hiçbir yer olmadığını fark ettim. Saraydan yok olursam bu suçumu itiraf etmekle aynı anlama gelirdi. Geri dönmem ve hemen serbest bırakılmış masum bir kadını oynamam gerekiyordu. Daniel bana gelip buradan uzaklaşana kadar. ''Evet, bugün dönüyorum.'' dedim sevinçle. ''Bunu kraliçeye ulaştırabilir misin?'' diye sordu utangaçça ama kararlılıkla. Bana bir kartvizit uzattı. Üzerinde okuyucuya ahlaklı, yenilenmiş ve kilise tarafından onaylanmış her türlü kitabı temin edebileceğini belirten bir logo bulunuyordu. Kartı aldım ve içimden alayla dükkana son geldiğimde kilisenin onayladığı kitapların kıtlığına dair bir yorum yaptığımı hatırladım. Şimdi bu konuda ağzımı bile açmayacaktım. Kartı kraliçenin eline uzatacağım diye attım. Bana güvenebilirsin. Baskı altında bir saraya geri döndüm. Odalarını paylaştığım hizmetçi kızlar babamın dükkanına gittiğimi sanmıştı. Kraliçe beni özlememişti. Yemeğe indiğimde sadece bir Somers kaşlarını soran gözlerle kaldırarak oturduğum sıraya yöneldi. Kenara kaydım. Yanıma oturdu. ''İyi misin evlat? Kağıt gibi bembeyazsın.'' ''Daha yeni döndüm.'' dedim uzatmadan. Tutuklanmıştım. Saraydaki başka herhangi biri bu lafım üzerine yemeğini başka bir yerde yemek için bahane uydururdu. Bill her iki dirseğini de masaya dayadı. ''Olamaz.'' dedi. ''Dışarı çıkmayı nasıl becerdin?'' Elimde olmadan kıkırdadım. Soytarı olduğumu ve yaptıklarımdan sorumlu tutulamayacağımı söylediler. Patlattığı kahkahayla birlikte yan masalardaki herkes dönüp bize baktı ve gülümsedi. ''Sen yok musun? Bak bu benim için iyi bir haber. Niçin yalvaracağımı biliyorum artık. Gerçekten böyle mi?'' dediler. ''Evet. Ama Will, komik hiçbir yanı yok. İçeride iki kadın vardı, biri askıda yarı ölmüş, diğerinin tırnakları sökülmüş. Bütün ev kilerden çatıya kadar yargılanmayı bekleyen tutuklularla doluydu.'' Suratı ciddileşti. ''Şşş, evlat, bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok. Sen elinden geleni yaptın ve belki de konuştuğun için oraya gönderildin.'' ''Bil, çok korktum.'' dedim alçak sesle. Kocaman sıcak eli benim buz gibi elimi şefkatle yakaladı. ''Evlat, hepimiz korkuyoruz. İyi günler yakında ha?'' ''Ne zaman göreceğiz?'' diye fısıldadım. Bir şey söylemeden başını salladı ama aklından Elizabeth'in geçtiğini, onun tahta ne zaman çıkacağını merak ettiğini biliyordum. Ve eğer Will Somers bile Elizabeth'i düşünüyorsa, kraliçe gerçek bir dostun sevgisini daha kaybetmiş demekti. 46. ayrımın sonu, sayfa 466, devamı 47. ayrımda.